Ayrım 20.
3.4. Adliyede yürütülen operasyonlar. Fethullah Gülen'in gerek yazdıklarından ve gerekse görüntülü konuşmalarından müritlerine adliyede kadrolaşmayı hedef gösterdiği bilinmektedir. Fethullahçıların adliyeye ilk sızma girişimleri CHP-MSP koalisyonu dönemine kadar gitmektedir. 12 Eylül sonrasında adliyedeki kadrolaşma çabaları sonucunda yargı mensupları arasında gümüş yüzüklü olarak adlandırılan bir grubun giderek güç kazandığı kaydedilmektedir. Örneğin istihbarat birimlerince hazırlanan ve basına da yansıyan bir raporda Adalet Bakanlığı'nda 250 kadar irticacı ve bölücü personel bulunduğu örneklendirilerek belirtilmiştir. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu ise Fethullah Gülen cemaatinin devletin bütün kurumlarına olduğu gibi yargıya da sızdığını vurgularken, TSK'nın geçen Yüksek Askeri Şura'da yaş 11 Fethullahçı orduna attığına dikkat çekmiştir. Kıvrıkoğlu'nun ardından dönemin Danıştay Başkanı Erol Çırakman'ın aynı konudaki açıklamaları kamuoyunda şok etkisi yaratmıştır. Yargının içinde de Fethullahçılar var. Bu konuda duyumlar var. Bir dönem hakim ve savcı alanında tarikatların etkili olduğu söyleniyor. İdari yargıda da Fethullahçıların olduğu yönde duyumlar var. Yine bir dönem hakimlik ve savcılık mesleği istihdam alanı olarak kullanıldı. Söylediğim gibi 100 hakim alınacak dendi, sonradan bu sayı 350'ye çıkarıldı. Bir dönem mülkiye ve hukuk mezunu İmam Hatip Lisesi kökenliler kaymakam ve hakim oldu. Bunlardan hala görevde olanlar var. Hakim ve savcı alanında çok titiz davranmak gerekir. Yargıya kaliteli, bilgili, yetişmiş kişilerin alınması gerekir. Marjinal yapıda kişiler alınamaz. İdeal hakimler ancak parlak insanlardan oluşabilir. Belli görüşe angaje olmuş kişiler hakim ve savcı alınamaz. İmam Hatip'te verilen bilgiler İslam dinine ilişkindir. Dini dogmalara dayanır. Oysa yargı dogmalara değil normlara dayanır. Hakim ve savcı olmak için demokratik ve açık fikirli olmak gerekir. Aksine kişiler yargıyı zayıflatır. Ben kendim değil, çocuklarımız için endişe ediyorum. İrtica yargıda en hafif şekliyle var, ağır şekli bürokraside var. İrtica ile mücadele yasalarını bir an önce çıkartmak şart. Bu konu Türkiye'nin meselesi. Sadece yargının meselesi değil. El birliğiyle herkes bir şey yapacak, yargı mensupları daha çok şey yapacak. Türkiye yargısına olan güveni bu şekilde zedelemek doğru değil ama olanları saklamak daha tehlikeli. Bu gruplar planlı ve programlı hareket ettiler. En parlak, seçkin ve çalışkan öğrencileri mülkiyeye, hukuka gönderdiler. Bunlar hakim, savcı, kaymakam oldular, polis oldular. Hatta en dirençli yer olan askerlerin arasına bile sızdılar. Nasıl Refah Partili birinin Adalet Bakanı olduğu yere sızmasınlar? En güç temizlenecek yer yargıdır. Çünkü hakime bir dokunulmazlık tanımışız ki somut bir kanıt olmadan ceza bile veremezsiniz. Ancak bir kaymakam hakkında eşi tülbanlı bir işlem yapılabilir. Atatürk Cumhuriyet'in hakimlerini yetiştirmek için Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini kurdu. Cumhuriyet'in kanunlarını uygulamaları için yetiştirildiler. O zaman Türkiye geçiş dönemindeydi ve şeriata şartlanmış kafalarla hukuk egemen kılınamazdı. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri Avrupa'nın laik yapısını benimsemiş, hukuk sisteminde buna göre kurmuştur. Laik sistem aklın hakim olduğu bir sistemdir. Düşün ki bunu benimsemeyen, şeriata inanan bir hakim. Düşüncesi bile hafakanların basmasına neden oluyor. Bunları ayıklamak çok zor. Son çıkarılmak istenen kanun hükmünde kararname ile bile zor. Çünkü müfettişler iddialar ve duyumlar üzerine harekete geçecek. Konuyu hakimler ve savcılar yüksek kurulun önüne götürecek. Kurul maddi delillere bakacak, yeterli görecek mi? O kadar kolay değil. Çırakman'ın açıklamalarına en önemli destek dönemin Barolar Birliği Başkanı Profesör Doktor Eralp Özgen'den gelmiştir. Barolar Birliği Başkanı Eralp Özgen, 312. maddenin kaldırılmasını isteyenleri demokrasiye değil şeriatçı diktatörlüğe hizmet etmekle suçladı. Özgen, ülkemizde irtica tehlikesi hala sürmektedir dedi. Adli yıl açılışında Yargıtay Başkanı Sami Selçuk'tan sonra kürsüye gelen Türkiye Barolar Birliği Başkanı Eralp Özgen, irticaya değinilmemesini çok sert ifadelerle eleştirdi. Özgen, Başkan Selçuk'un geçen yıl meşruiyetini kaybettiğini ileri sürdüğü 1982 Anayasası'nı bu yılda hedef alması ve irtica propagandası yapanların cezalandırıldığı TCK'nın 312. maddesinin kaldırılmasını istemesi üzerine patladı. Özgen isim vermeden Selçuk'u kastederek bu düşünceleri ileri sürenler bilmelidirler ki demokrasiye değil şeriatçı bir diktatörlüğe hizmet etmektedirler. Demokrasi demokrasiyi yok etme özgürlüğünü içermez dedi. Özgen Fethullah Gülen'in tutuklanmasına üzüldüğünü söyleyen Ecevit ise eleştirdi. Özgen Ecevit'in yargıda aklanacağını umuyorum sözleri için irtica ile mücadele ve siyasi iradenin yetersizliğinin belirtilmesi yanında anayasanın 138. maddesine aykırı olarak yargıya etki olasılığını da içinde taşımaktadır yorumunda bulundu. Salonda bir yargı mensubu çok doğru diye seslenirken Özgen'in sert konuşmasını törene katılan askeri hakimler de alkışladı. Özgen konuşmasında Ecevit'in yanı sıra hükümeti de eleştirdi. Özgen koalisyon hükümetinin parlamentoda gerekli çoğunluğa sahip olmasına rağmen irtica ile mücadeleyi öngören yasa tasarılarının komisyonlarda görüşülmeden bekletilmesi, irtica ile mücadele için gerekli siyasi iradenin yeterli olmadığını göstermektedir dedi. Şeriatçılığa Hizmet, Hürriyet, 7-9-2000. Yargıya sızan Fethullahçı şeriatçı kadrolar konusunda başlayan tartışmalara dönemin Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu HSYK Başkan Vekili Ergül Gürel de katılmıştır. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkan Vekili Ergül Gürel, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıvlıkoğlu'nun irticacılar yargıya da sızdı suçlamasına yanıt verdi ve hakimler arasından irticacı da çıkar bölücü de dedi. Hakimlik ve savcılık mesleğine seçilecek adayların mülakat sınavının Adalet Bakanı'nın emrinde çalışan bürokratlardan oluşan bir heyet tarafından yapıldığını belirten Gürel, bunun sonucunda yargı siyasallaşıyor. Başkan hangi siyasi görüşteyse sınavı o görüşe sahip adaylar kazanıyor dedi. Mülakat sınavlarının birçoğunda hangi adayın sınavı kazanacağının önceden belirlendiğini de ifade eden Gürel, sabaha yaptığı açıklamada şunları söyledi. Sınavı kazanmanın kriteri başarı olmadığı için mesleği gerçekten hak eden birçok aday mülakat sınavında eleniyor. Siyasi görüşleri sayesinde sınavı kazanan kişilerin birçoğunun güvenlik soruşturmaları ise sağlıklı yapılmıyor. Bunun sonucu yaşam tarzını tanımadığımız Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlılığı ve ülkenin bölünmez bütünlüğü konusundaki düşüncelerini bilmediğimiz kişiler hakim ve savcı cübbesi giyerek kürsüye çıkıyorlar. Bu yöntemle mesleğe kabul edilen hakim ve savcılar arasında irticacı da çıkar bölücü de. Yargıda yobaz da var bölücü de. Sabah 4-9-2000. Bu tartışmaların gündemde olduğu dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 107 Fethullahçı milletvekili olduğu öne sürülürken Cumhurbaşkanı Sezer'in Valiler Kararnamesi hakkında dönemin Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkan'a "Eğer irtica ile mücadele bu kadar önemliyse siz de irticaya bu kadar karşıysanız o zaman Valiler Kararnamesini bana getirmemeniz gerekirdi. Çünkü bu valiler arasında Fethullahçılar var" dediği basında yer bulmuştur. Sezer Fethullahçı Valiler Var, Cumhuriyet, 5-9-2000. Fethullahçıların yargıdaki en önemli stratejik hedefi hasımlarını susturmada, caydırmada, maddi anlamda korkutup köşeye sıkıştırmada, çok yönlü etkisizleştirmede kilit olarak değerlendirdikleri ve bu anlamda en çok işlerinin düştüğü Yargıtay 4. Hukuk Dairesi olmuştur. Gerek 4. Hukuk Dairesi'nde ve gerekse Hukuk Genel Kurulu'nda yer alan üyelerin laik hukuk sisteminden yana çoğunluğu oluşturmaları Fethullahçılar için bir talihsizlik olduğu kadar Cumhuriyet rejimi açısından bir şans olarak nitelendirilmelidir. Normali de budur. Zira hiçbir onurlu hakim ve savcı Fethullahçılarla Fethullahçılara karşı mücadele verenler arasında tarafsız konumunda yer alamaz. Nedenine gelince hakim ve savcılar laik hukuk sisteminden kamu düzeninin korunmasından Atatürk ilke ve devrimlerinin sürekliliğinden taraftır. Hatırlanacağı üzere şeriatçı TV kanalları dışında hemen tüm TV kanallarında teşhir edilen bir kasetinde müritlerine hitaben tavsiyelerde bulunan Fethullah Gülen, Türkiye'deki tüm yargı mensuplarına yapılabilecek en ağır hakaret suçunu işlemiştir. Belki bizim aczimiz bu yani orada icabında mahkemenin altını üstüne getireceksin, avucunu alacaksın. Arkadaşlara diyorum ki ben 1000 döktürecektim, belki geriye biri dönecek. Bu dershaneleri üstad destekleriz yani, 1 milyar vereceksiniz, 10 milyon tazminat davası alacaksınız. Önemli olan mahkum ettirmektir yani, avukat da kiralayacaksınız, hakim de kiralayacaksınız. Özel Arşiv Fethullah Gülen Deşifre Klasörü Dosya 2 Bölüm 1. Türkiye'de hala kadılık sisteminin özlemini çeken hakimleri kiralanacak bir meta olarak gören ve nitelendiren benzeri şeriatçı sapkınlara karşı Büyük Atatürk 9 Ekim 1925'te sanki bugünü görerek Cumhuriyet savcılarına şöyle sesleniyordu. Her uygar ve çağdaş devlette olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti Adliyesi'nde de Cumhuriyet savcılarını yüksek ve son derece önemli bir görev ve makamın temsilcileri olmak üzere tanırım. devrim savcılarının kendilerine verilen bu büyük görevin önemine uygun olarak gayretli ve çalışkan olmaları konusunu adliyemizin başarı ve üstünlüğünün en önemli etkenlerinden sayarım. Layık Türk devrimi çağımızın uluslara yaşama ve yükselme yeteneği veren en son ve en uygar ilkelerinin bir ifadesi ve Türk ulusunun büyük fedakarlıklarıyla sürdürülen ve kazanılan büyük mücadelenin eseridir. Devrimlerin gerçekleşmesi kararları ve kanunlarıyla ulusal irade ve ulusal egemenliğin bir görünümü, bütünü itibarıyla da Türk ulusunun bütün haklarıdır. Devrimlerin her biri ulusun emeği ve hakkıyla gerçekleşmiştir. Cumhuriyet savcılarımızın devrim gerekleri etrafında en kıskanç ve uzakları gören hassas nöbetçiler olmalarını asil görevlerinden sayarım. Yüksek amaca yönelik herhangi bir suikast failinin durmaksızın kovuşturulması ve kovuşturmanın ulusun bütün hakları tatmin ve tazmin edilinceye kadar hakim önünde de kaygı ve ısrarla sürdürülmesini ve sonuçlandırılmasını isterim. Yakın tarihimizde ve eski zamanlarda dinlerin, zorba hükümdarların, rahipler ve çıkar sağlayanların elinde bir baskı aracı olması gibi çağımızda kesinlikle izin verilemez ve hoş görülemez. Devrime karşı koyan muhalefetin özgürlükten ve yasadan yararlanmaya hakkı yoktur. Bireyin değil, bireylerin tamamını ifade eden toplumun ve devletin yararı her düşünce ve kaygıdan önce gelmelidir. Sınırsız bireysel özgürlük ve kişisel çıkar peşinde olanlar kendi emellerini, çıkarlarını, ulusun yüksek çıkarları ve özgürlüğünden üstün tutanlardır. Sınırsız kişisel özgürlükler, kişisel çıkarlar, uygar ve düzenli toplumları, devletleri yıkarak anarşiyi ve çoğunlukla da zorbalığı yaratır. İnsanın aklına ister istemez gelir Atatürk'ün Cumhuriyet Savcısı olma özelliğine, cesaretine, iradesine, kararlılığına, aydınlığına sahip kaç hukukçu var ülkemizde. İşte bunun için Fethullah Gülen müritlerini hedef gösteriyor. Mülkiyede ve adliyede kadrolaşın. Cumhuriyet savcılarının büyüteç altına alınması sadece müritlerin değil, tarafsızlık adına görevini yapmayarak sessiz kalanların, cumhuriyete ihanete sırtını dönenlerin de ayıklanmasını gerekli ve öncelikli kılmaktadır. Diğer taraftan Atatürk'ün Cumhuriyet Savcısı olma onurunu üzerinde taşımak, günümüzde çok yönlü saldırı ve iftiraya maruz kalma riskini de beraberinde getirmektedir. Örneğin Yargıtay'ın son iki dönemdeki Cumhuriyet Başsavcıları Vural Savaş ve Sabih Kanadoğlu özellikle şeriatçı, ikinci cumhuriyetçi ve bölücü odakların boy hedefi olma onurunu ve kaderini paylaşmışlardır. Aynı şekilde adli yılın açılışı sırasında bugün bir tarikat lideri hayali ihracatçılar, banka soyguncuları gibi Amerika'da yaşıyor. Bu geçmişte Hümeyni olayında görüldüğü gibi ABD'nin çıkarları doğrusuna yönlendirilip Türkiye'ye gönderilirse bunun hesabını kim verecek? Bunun Hümeyni gibi geri gönderilmeyeceğini kim kestirebilir? Bu tarikat lideri için bu bir açılımdır diyerek hoşgörüye sığınılmasından endişe ediyorum diyen Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Hayati Önder, dünyanın hemen her yerine dağılmış örgütlü Fethullahçı müritlerin çirkin protestolarına maruz kalmıştır. Cumhuriyet tarihimizde hırsızların, hortumcuların, rüşvetçilerin, bölücülerin, batı destekli terör örgütlerinin, işbirlikçi politikacıların ama en çok da Fethullahçıların hedefi konumundaki isim Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcısı Nuh Mete Yüksel olmuştur. Yüksel özellikle son dönemde halk deyimiyle kifayetsiz muhteris kimi siyasilerin marifetiyle Adalet Bakanlığı'nca en çok soruşturma açtırılan, şeriatçı basında adından en çok bahsedilen Cumhuriyet Savcısı olmuştur. Atatürk'ün Cumhuriyet Savcısı olmanın çok zor olduğu zaten bilenlerce takdir edilmektedir. Nuh Mete Yüksel aleyhine yürütülen kampanyalar onun mesleki gurur ve onuruna, kişilik haklarına hatta ailesine yönelmiştir. Bu kampanyalara Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk'le dolaylı destek verme konumuna düşürülmüştür. Nasıl mı? İşte bu konuda kanaat oluşturmaya yetecek sadece bir tek örnek. Aynı zamanda Ankara 2 No'lu DGM'de görülen Fethullah Gülen davasında savcılığını yürüten Nuh Mete Yüksel'i korkutma ve yıldırma girişimlerinin sonuç vermemesi üzerine Fethullahçı istihbaratçılar Cumhuriyet tarihimize ilk defa bir hukuk adamına yönelik planlı operasyon gerçekleştirmişlerdir. Bu operasyonun ilk adımında Yeni Şafak gazetesinde Nuh Mete Yüksel'e ait olduğu iddia edilen meçhul bir kasetten söz edilmiştir. Ardından aynı gazetenin yazarlarından Fehmi Korur, sakin bir pişkinlikle böyle bir kargaşada DGM savcısı Nuh Mete Yüksel'in örgüte, Fethullahçılara hiç bulaşmadığına inanmak çok güç. Hem de malum yarın öbür gün biri çıkar da Nuh Mete de derse inanın hiç şaşırmayacağım mesajını vermiştir. Daha sonra da bu kaset Nuh Mete Yüksel'e kargo yoluyla gönderilerek telefonla da şantaj girişiminde bulunulmuştur. Şantaj haberi ilk kez Star gazetesine Saygı Öztürk tarafından köşe yazısında isim vermeksizin kamuoyuna duyurulmuştur. İşte malum kasetin kimi polis memurları tarafından Çağdaş Eğitim Vakfı'nın kasasından elleriyle koymuş gibi bulunuvermesiyle şantaj aşamasından tasfiye aşamasına geçilmiştir. Tasfiye aşamasında devreye dolaylı sokulan yönlendirilen isim Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk olmuştur. Türkiye'de şartlı salıverme kapsamında on binlerce katilin, gaspçının, saldırganın, tecavüzcünün, sahtekarın aramızda ellerini kollarını sallayarak dolaşmasının siyasal ve bürokratik müsebbiplerinden biri olan Adalet Bakanı, suçlulara gösterdiği hamilik yaklaşımını Muhmet'e Yüksel için göstermekten kesin bir biçimde kaçınmıştır. İşte Milliyet yazarı Tuncay Özkan'ın bu çifte standarda haklı tepkisi. Şimdi Muhmet'e Yüksel ile ilgili açıklamasını hayretle okudum. Keşke susmayı başarsaymış. O şantaj amaçlı kaset kendilerine de ulaşmış. Ne yapmış kendileri? İşi hemen teftiş kuruluna havale etmişler. Ben onun yerinde olsam ikide bir açtığı soruşturmalarda makamına çağırıp öyle değil böyle olmalı diye fikir beyan ettiğim savcı yarar. Biz hukukçumuzu şantaja, montaja, komploya, kumpasa, ayak oyunlarına yedirmeyiz. Gerçeği bulunuz çıkartırız. Siz adil yargılama görevinize devam edin. Özel yaşamları bu kadar ucuz harcanacak duruma düşürmeyiniz derdim. Kumpasın arkasını arardım. Bakan Bey ne yapmış? Kaseti almış, büyük olasılıkla izlemiş çünkü bir yargı beyanı var ve diyor ki kaset bize de iletildi, iddiaların incelenmesi için teftiş kurulu başkanlığına havale ettik. Biz de gerçeklerin ortaya çıkmasını bekleyeceğiz. Diliyorum ki montaj olsun. İyi de sayın bakan tutun ki bu kaset montaj ya da değil ne olacak yani ne fark eder? Bir savcının veya siyasetçinin veya herhangi bir bürokratın şantaj amaçlı böylesi bir olayda harcanması mı gerekiyor? Şantajı yapanlar değil de özel yaşamının gizli şantajla, montajla ortaya dökülmek istenen savcı veya herhangi biri mi suçlu olacak? Yazıktır. Bu anlayış Türkiye'yi bitirir. Bunu Adalet Bakanı veya adalet mekanizması hukukçular prim verirse hepimizin evlerine gizli kamera koyar, bu şantaj çeteleri yatak odalarımızı teşhire başlar. Bu alçaklığı, pespayeliği, belden aşağı vurmayı haklı çıkartacak bir tek sözü dahi hiçbir hukukçu veya siyasetçiye yakıştıramam. Diliyorum ki kaset montaj olsun. Ne demek Sayın Türk? Kaseti izleyince başka bir kanıya mı kapıldınız? Size başka bir bilgi mi ulaştı? Size bu kaset nasıl geldi? Kimler getirdi? Bu kaseti kim çekmiş? Nasıl çekmiş? Nasıl üretmiş? Niye üretmiş? Niye Muhmet'e Yüksel? Neden şantaj? Niye size yollanmış? Neden bu kadar oyun? Nedir bunca komplonun sebebi? Bunları hiç düşündünüz mü? Size tanıdığım Hikmet Sami Türk'e bu açıklamaları, tablo tutumu hiç yakıştıramadım. Ben sizin hukukçu kimliğinizi, insan özelliğinizi kinden, intikamdan, hırstan arınmış bulurdum. Yanıldın mı yoksa Sayın Türk? Yoksa siz hala o eski fezlekenin, Sayın Hüsamettin Özkan ile ilgili Halk Bankası fezlekesi, intikamını alma umudunda mısınız? Şantajcılar bunu bildikleri için mi kaset size iletildi yoksa? Bakanlığınızın verdiği kınama cezası yetmez mi sizce? Türkiye'deki bütün savcıları, yargıçları, avukatları, baroları, hukukçuları, adalet adamlarını, sivil toplum örgütlerini, siyasetçileri, özel yaşam teşhirine, şantaja karşı durmaya çağırıyorum. Gizli kaydedilen ses kasetleri orada burada yayınlanan herkes buna karşı sesini yükseltmeli. Muhmet'e Yüksel'i sevsin sevmesin, yaptıklarını beğensin beğenmesin, özel yaşama saygı gereği şantaja, montaja, tehdide, hukuku etkileme çabasına karşı olma inancıyla insanların bu olayda şantajcılara karşı saf tutmaları gerekiyor. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Muhmet'e Yüksel'e karşı girişilen bu alçak saldırıyı kendisine yapılmış saymalıdır. Bu tuzak ve şantaj ters çevrilip hazırlayanın suratına bir tokat gibi, bir boş eldiven gibi vurulmalıdır. Bu yapılırsa Türkiye'de bundan sonra hiç kimse şantajcılıkla hukuku veya bir başka kurumu ve kişiyi etkisizleştirme acizliğini göstermeye kalkmayacaktır. Şimdi bir Türkiye Cumhuriyet Başsavcılığı kurumu olsaydı bu şantajı yapanlar saklanacak delik arardı. Ama ne yazık ki hala bu kurum yok ve savcılar sahipsiz. Tuncay Özkan, Adalet Bakanı, Hukuk Şantaj ve bu kaset Milliyet, 12.06.2002. Tuncay Özkan tespitleriyle Türk hukuk sisteminin en önemli zaafına işaret etmiştir. Gerçekten de kimi siyasiler ve de bürokratlar emir kulu gibi gördükleri Cumhuriyet savcılarına karşı işlerine gelmediğinde yaptırım uygulamayı, cezalandırmayı bir güç gösterisi olarak değerlendirmektedirler. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu'nun yargıya sızan Fethullahçılarla ilgili değerlendirmeleri sonrasında bu konuda tipik bir örnek yaşanmıştır. İçişleri Bakanlığı genelgesi çerçevesinde Ankara Valiliği, Mural Savaş'ın yanı sıra Fethullah Gülen davasının görüldüğü Ankara 2 No'lu DGM Başkanı Hüseyin Eke'nin, aynı mahkemenin üyesi Mehmet Maraş'ın ve savcı Mehmet'e Yüksel'in koruma amaçlı araçlarını geri istemiştir. Oysa 1999'a toplam 406.260 litre yakıt tüketen araçlardan Turgut Yılmaz, Özer Çiller, Semra Özer ve daha nicelerine tahsis edilmiş olanlar için geri isteme söz konusu olmuş mudur? Örneğin Mehmet Ağar'a 6, Tansu Çiller'e 5, Ünal Erkan'a 4, Abdülkadir Aksu ile Murat Baş Eskioğlu'na 3'er araç tahsis edilmiştir. Bu kişilere size bir araç da çok denilmiş midir? Saygı Öztürk, Mehmet'e Yüksel'e de gönderilen şantaj kaseti ile ilgili gelişmeleri Star gazetesindeki köşe yazısında ele alırken, konuyla ilgili yargı kararı ile birlikte Jandarma Genel Komutanlığı, Kriminal Daire Başkanlığı'nın raporuna da yer vermiştir. Savcılara yönelik şantajın boyutlarının nerelere kadar vardığı dün mahkeme kararıyla da ortaya çıktı. Demek ki bir yandan savcıların telefonları dinleniyor, bir yandan şantaj kasetleri açıklanıyor. Şantajla karşı karşıya olan isimlerden birisi de Ankara DGM savcısı Nuh Mete Yüksel. Dün Yüksel'le sohbet ediyor, kasetin içeriğini konuşuyorduk. Neden kendisine böyle bir şantaj yapılmak istendiğini de Nuh Mete Yüksel Star'a şöyle açıklıyor. İrticaya karşı yürüttüğüm inceleme ve soruşturmalar beni onlara hedef yaptı. Ama bunları da aşacağım. Beni montaj seks kasetiyle vurmaya çalıştılar. Bunların hesabı da yapanlardan sorulacak. Şantaj kaseti Nuh Mete Yüksel'e geçen hafta kargo ile gönderildi. Nuh Mete Yüksel'e kaset ulaştığı sırada kaseti gönderenlerden birisi telefonla aradı. Kasetin içeriğini belirtti ve izledikten sonra kendisini bir daha arayacaklarını söyledi. Savcı Yüksel telefonla konuştuğu kişiye yaptıklarının hesabını adalet önünde mutlaka sorulacağını belirtti. Beni yolumdan kimse çeviremez diye bağırdı. Diğer savcılar Yüksel'in bu kadar sinirlendiğine bugüne kadar tanık olmamışlardı. Savcılar Yüksel'in odasına gidip onu yatıştırdılar. Kaset izleme gereği bile duyulmadan incelenmesi için Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığı'na gönderildi. İşte Ankara DGM savcısı Nuh Mete Yüksel'e kasetli şantaj yapıldığı mahkeme kararıyla da belgelendi. İşte o karar. Ankara DGM Başsavcılığı'nın 6.6.2002 tarih ve 2002-3644 Muh sayılı yazısında DGM Cumhuriyet Savcısı Nuh Mete Yüksel'in görevi nedeniyle yürütmekte olduğu soruşturmada şantaj aracı olarak kullanılmak istenen video kasetinin posta ile kendisine gönderildiği, bu kaset aracılığıyla yürütmekte olduğu soruşturmaların engellenmeye çalışıldığı belirtilerek, dosya içerisinde bulunan kasetin montaj olduğunun Jandarma Genel Komutanlığı'nın Kriminal Daire Başkanlığı raporunda belirlenmiş olduğundan CMÜK'ün ekli evrakı tetkik edildi. Gereği düşünüldü. Ankara DGM Cumhuriyet Savcısı Nuh Mete Yüksel'e gönderildiği belirtilen ve yaptığı soruşturmalarla ilgili olarak şantaj aracı olarak kullanılmaya çalışıldığı anlaşılan dosyada mevcut bir adet RAX VHS tip Serino 2103-32P13E-30 video kaset üzerine Jandarma Genel Komutanlığı tarafından düzenlenen ekspertiz raporunda oda içerisine yerleştirilen gizli bir kamera vasıtasıyla çekilen video görüntülerinin toplam uzunluğunun 4 dakika 52 saniye olarak tespit edildiği ve görüntülenen her karesinin montaj olduğu belirtilmiştir. DGM Cumhuriyet Savcısı olarak görevli olan Nuh Mete Yüksel ile ilgili olarak montaj görüntüleriyle düzenlendiği belirtilen video kasetinin yayını halinde terör suçları ile ilgili olarak yapılan soruşturmalara etki edeceği anlaşıldığından, ilgili kasetin ulusal ve mahalli televizyon ve yazılı basında yayınlanmasının CMÜK'ün 86. maddesi gereğince yasaklanmasına, söz konusu kasette soruşturma sonucuna kadar el konulmasına, karar ve ekli evrakın DGM Cumhuriyet Başsavcılığına iadesine itirazı kabil olmak üzere karar verildi. 7.6.2002 Saygı Öztürk Tantan savcıya şantajı açıkladı, Star yazdı, DGM belgeledi, Star 8.6.2002 Yukarıdaki yargı kararı Fethullahçı istihbaratçıların planlı operasyonuna ciddi bir darbe vurmuştur. Yayın yasağı kararı Çağdaş Eğitim Vakfı Başkanı Gülseren Yaşar ile ilgili montaj kaseti yayınlayan şeriatçı kanalların heveslerini sonuçsuz bırakmıştır. Üstelik mahkemenin söz konusu kaseti Fethullahçıların var olduğu kuşkusunu uyandıran emniyete ait kriminoloji birimine değil de bilimsel ve objektifliğinden kuşku duyulmayan jandarma kriminoloji laboratuvarına göndermesi Fethullahçı istihbaratçıların başka bir hayal kırıklığı uğramalarına neden olmuştur. Bu ülkede bir cumhuriyet savcısına böylesine iftira, tehdit ve şantaj gerçekleştirilebiliyor ve bu yasa dışı operasyon kimi medya marifetiyle geniş kitlelere ulaştırılabiliyorsa Adalet Bakanı seyirciyi oynamanın da ötesinde mağdur Cumhuriyet Savcısı için soruşturma açtırıyorsa, bu montaj kasetini İstanbul'da cemaatin eğitim faaliyetlerinden sorumlu M.Ö. adlı Fethullah Gülen'in manevi varisi marifetiyle hazırlandığı, çoğaltıldığı ve dağıtıldığı duyumların üzerine gidilmiyorsa, hatta hiçbir şey yapılmıyorsa ki mutlaka yapılacaktır, bu geçici başarı tamamıyla Fethullahçı istihbaratçıların operasyonel gücünden, cemaatin ekonomik ve siyasal gücünden ve de devlet içine sızmış kadrolarının gücünden kaynaklanmaktadır.